Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da 40 Ambar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve stüdyomuzda Profesör Doktor Ergun Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam merhaba. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Evet, bugün sizinle birlikte bu programda yer alıyoruz. Alican Bey'in bir meşguliyeti sebebiyle. Öncelikle hocam, sizin daha önce kaleme aldığınız bir yazıyla başlayalım programımıza. Geçen pazar Anti-Emperyalizm, Orta Doğu ve Demokrasi başlıklı bir yazı kaleme almıştınız Yeni Şafak gazetesinde. Burada sorgulamamız gereken Orta Doğu'da demokrasi ya da anti-emperyalizm kavramı. Bu kavram üzerinden başlayalım müsaadenizle. Evet. Bu anti-emperyalizm ne zaman ortaya çıktı? Kime karşı çıktı? Buradan başlayalım.
Evet. Şimdi tabii 19. yüzyılda özellikle emperyalizm dediğimiz dünya üzerinde hegemonya oluşturan güçler var. Bunlar tabii 17. yüzyıl sömürgecilik faaliyetlerine kadar götürülebilir. Yani işte diyelim İspanya ile başladı bu. Ondan sonra Hollanda katıldı buna. Daha sonra Britanya.
Evet.
Bunlar Fransa, dünyayı sömürgeleştiren büyük emperyalist güçlerdi. Arkasından 40'lardan sonra Amerika Birleşik Devletleri katılmaya başladı. Öte yandan tabii Rusya emperyalist bir siyasi kudrete sahip yine. Komünizm vasıtasıyla Avrupa'nın yarısını neredeyse işgal etti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adı altında bunu sürdürdü. Çin Uzak Asya'da kendi bölge çevresinde bir takım girişimlerde bulundu ama daha çok aslında Japonya bu girişimler içinde bulundu. Bir dönem işte orada diyelim Malezya, Endonezya gibi Müslüman toplumlara yönelik de bu emperyalist kalkışmaları oldu. Dolayısıyla emperyalizm dediğimizde bir devletin her şeyden önce emperyal diyoruz. Emperyal ile emperyalizm de farklı. Emperyal dünya düzeyinde bir siyaseti olan küçük bölgesel egemenliğin üstüne çıkan bir güç ve kudret demek. Osmanlı da bir emperyaldi. Ama Osmanlı bir emperyalist değildi. Emperyalist bu emperyal gücünü tahakküme, sömürmeye, baskıya kullanan siyasi varlık demek.
Aradaki fark önemli.
Evet, bu çok önemli bir şey. Bu kavramlar hakikaten. Şimdi batıdan ve bahsettiğimiz ülkelerden emperyalist faaliyetlerle o ülkelerin yönetimlerine müdahale ediliyor, darbeler yapılıyor, bir takım partilere işte para yağdırılıyor vesaire. O kültürel emperyalizmler yapılıyor, kültürel dünyasını bütünüyle değiştirme, dönüştürmeye yönelik çalışmalar oluyor. Bir de bunlara karşı mücadele eden siyasetlerin ortaya çıkması söz konusu. Buna da anti-emperyalizm diyoruz. Daha çok aslında diyelim ki bizi Fransızlar, işte Britanyalılar, İngilizler işgal etti. Birinci Dünya Savaşı'nda biz bunlara karşı mücadele ettik.
Evet.
Ama biz mücadele ederken bizim için Sivas Kongresi'nin belgesi önemli. Söylenen şudur yani. Bizim başkentimiz işgal altında, halifelik işgal altında, bunu kurtarmamız gerekiyor. Bütün milli mücadelenin ruhu işte din, vatan, namus.
Evet.
Üç kavramdan müteşekkil bir direniş var, bir mücadele var. Anti-emperyalizm kavramı ise daha çok Lenin tarafından geliştirilen bir kavram oldu o dönemde. Özellikle batılı kapitalist devletlere karşı doğulu halkları harekete geçirmek ve onlara karşı baş kaldırmak üzere geliştirdiği bir siyaset.
Evet, bir siyaset.
Yani, tabii bir siyaset, anti-emperyalizm siyaseti. Bu çerçevede Türkiye'deki sol da bundan etkilenir. Mesela 1932 ile 1934 yılları arasında sol Kemalistlerin çıkardığı bir dergi var. Bu dergide işte Fahri Rıfkı Atay yazar, Yakup Kadri yazar. Böyle bir takım yazarların çıkardığı Şevket Süreyya Ardemir. Burada tam da bu anti-emperyalist siyaseti savunurlar. Yani bütün batıyı emperyalist, kendilerinde ona karşı çıkan anti-emperyalistler olarak yorumlarlar. Milli mücadeleye öyle bakarlar. Hatta bir de dine de iç emperyalist olarak bakarlar bunlar. Bir dış emperyalist var diyor.
Evet.
Amerika, Avrupa, Amerika iç emperyalist de dindir diyorlar. İkisine karşı mücadele edersek bu toplumu kurtarırız gibi bir bakış açıları var. Bu bakış açısının devamı sol üzerinden Türkiye'de Yön dergisiyle 70'lerde devam ediyor. Ve onlar Türkiye'de milli mücadeleyi de her şeyi de bu siyaset üzerinden açıklıyorlar. Şimdi Orta Doğu'ya baktığımızda da Orta Doğu'da hakikaten Nasırcılık ve Bağızcılık. Bağız Partisi, evet. Suriye'de işte şu anki Esed'in, evet, babası tarafından, hı-hı, kurulmuş. Aynı zamanda Saddam tarafından kurulmuş.
Irak'ta, evet.
Irak'ta. O dönemde Arap milliyetçilik sosyalizmini savunmuş. Arap nasyonal sosyalizm, nasyonal sosyalizm, evet, deniyor. Nasır da bu düşünceyi savunuyor ve bunlar anti emperyalist bir tutuma sahipler. Onlar da bu siyaseti savunuyorlar, bunu vurguluyorlar. Zaten anti emperyalist siyaseti çoğunlukla sosyalist siyasetler, partiler, liderler tarafından savunulan görüşler.
Evet.
Ve bunları savunurken de kendilerine karşı çıkan hareketleri de emperyalistlerle işbirliği yapanlar diye yorumluyorlar.
Evet.
Mesela İhvan'la ilgili eleştirileri böyledir. Diğer siyasi muhalif hareketlerine yönelik yakıştırmaları böyledir. Çünkü onlar, bunların adları da cumhuriyet. Mesela Mısır'ın adı da cumhuriyettir. Irak'ın adı da Suriye'nin adı da cumhuriyettir. Evet. Ama bunlar bizim cumhuriyetimizden farklı. Çünkü bizim cumhuriyetimiz 45'ten sonra çok partili sisteme geçti. Demokrasiye geçti. Arada bir darbeler olsa da bir biçimde darbeler 3 yıl sürüyor, bırakıyor, tekrar demokrasiye geçiyoruz. Seçimle geliyor, seçimle gidiyor bu ülkenin iktidarı. Hı-hı. Ama orada öyle değil. Bu anti-emperyalist siyasetleri yürüten ülkelerde ömür boyu liderlik yapıyorlar. Saddam ölünceye kadar liderdi. Kaddafi ölünceye kadar liderdi. Nasır ölünceye kadar liderdi. Evet. Mübarek
devrilmeseydi öyle olacak.
Darbe olunca.
Evet.
Oluyor. Bu böyle bir siyasi rejimleri var. Şimdi Esed de aynı şey.
Evet.
Bakın dikkat edin.
Babadan oğula geçti hatta orada.
Geçiyor, evet, değil mi? Yani Suriye'nin nüfusunun yarısı göç etmiş. Milyonlarcası ölmüş. Milyonlarca hala Suriye'nin içinde muhalif tamamıyla. Rejimin etrafına kümelenen 4 milyonluk bir nüfus var.
Evet.
Ama yine de adam ısrar etmiş, inat etmiş. Devam ediyor ve rejimin adı da Cumhuriyet. Suriye bilmem ne Cumhuriyeti.
Evet.
Dolayısıyla bu demokrasi açısından bunlar anti-emperyalist siyaseti daha çok rakiplerini tasfiye etmek için kullanıyorlar. Aslında bunlar emperyalizme karşı oldukları da yok. Yani mesela Suriye davet etmedi mi Suriye rejimi? Rusya'yı davet, evet, etti. Bütün ülkesini onun ayaklarının altına serdi. İran'ı da aldı, aynı şeyi yaptı, hı, değil mi?
Evet.
Yani benzer şeyi Camp David anlaşmasıyla
Mısır yaptı.
Yani gitti yıllarca anti-emperyalizm siyasetiyle Amerika'ya emperyalist dedi. Karşı çıktı. Sonuçta İsrail bunları zorlayarak Camp David anlaşması imzalattı. İşte belli bir 1 milyar bilmem kaç milyar dolar para veriyor Mısır'a her yıl. O anlaşmanın bir şeyi, İsrail'in dediklerine ses çıkarmıyor. Birçok konuda da bugün daha da ata.
Daha ileri durumda.
İleri durumda İsrail'in dediklerini her bir açıdan yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla Orta Doğu'da hakikaten bir demokrasi yok burada. Güya bağımsızlık diyorlar. Aslında bağımsızlık falan da yok yani. Kendi halklarını bu diktatörler istedikleri biçimde yönetmek için hep dış tehditleri gösteriyorlar. Bunlar emperyalisttir diyorlar ve halkı bunlarla korkutup tehdit edip kendilerine tamamıyla mutlak bir itaatkarlık içinde uymalarını istiyorlar. Yani bu itaatin de bir takım şartları var, usubu var, değil mi, ilkeleri, evet, var. Yani ama bunlar yok, kayıtsız şartsız bir, buna karşı çıkanlar da ne oluyor? İşbirlikçi oluyor emperyalist güçlerle.
Evet.
Çünkü çok partili siyaset yok. Mısır'da çok partili siyaset var ama yine işte darbecilerin istediği parti kimse hep seçime onu destekliyorlar gidemiyor. Ve onlar devam ediyorlar. Bu Türkiye hakikaten burada ciddi bir tecrübeye sahip olmuş yani. Orta Doğu'da la mukayese ettiğimizde işte Türkiye'de mesela çok partili sistem var bugün. Yani muhalefet var. Evet. Az işlesin, çok işlesin. Farklı gazeteler var, farklı televizyonlar var, farklı Değil mi? Partiler var.
Sivil toplum şimdi, kuruluşları var.
Sivil toplum kuruluşları var. Seçimler oluyor. Ya seçimle geliniyor, seçimle gidiliyor. Ve bu demokrasi önemli bir şey. Bu demokrasi ne işi sağlıyor bize? En alttaki muhalif hareketin de iktidara gelmesinin önünü açıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Yani ta erken yaşlarda siyasi mücadele içinde bulunan birisi. Hayat hikayesi başlı başına Türkiye'nin siyasi tarihini gösteriyor bir açıdan. Baktığınız zaman Türkiye'nin en muhalif damarından geliyor ve bugün Türkiye'nin siyasetin en tepesine yer alıyor. İşte bu demokrasinin sağladığı seçim, muhalefet, tartışma, müzakere bunların getirdiği bir şey. Hatta bakın terörle o kadar içli dışlı olmasına rağmen HDP'ye bile bu demokrasi yer veriyor yani. Bakın, evet. Kapatmıyor. O kadar uyarıyor yani hepimiz uyarıyoruz. Şimdi dünyanın en demokratik ülkesinde bile bir siyasi parti terör çağrısına bulunamaz. Terörü teşvik edemez. Şiddeti onaylayamaz.
Evet.
Ama HDP bunu bir biçimde yapıyor. Ama yine de bak demokrasi aslında Türk siyaseti diyor ki bunu yapma gel mecliste şiddetten uzak, terörden uzak, fikrin neyse, zikrin neyse, projelerin neyse, programların neyse bunları söyle, konuş, tartış. Bu ülkede insanlar seni seçerse, iktidara getirse sen de uygularsın diyor.
Evet. Yani
bunlar çok önemli seçenekler, çok önemli tecrübeler. Bunun kıymetini de hakikaten bilmemiz gerekiyor Türkiye olarak. Bu bir yönüyle çatışmayı engelleyen bir şey. Eğer Türkiye'de bu olmasaydı belki Türkiye'de de hakikaten Allah korusun El-Kaide gibi, IŞİD gibi terör hareketleri ortaya çıkacaktı. Ve ha. Türkiye enerjisini çok kötü bir biçimde harcayacaktı. Ama bu olmadığı için Türkiye'de İslami faaliyetler de diğer ülkelere göre daha özgür gerçekleşebiliyor, gelişebiliyor. Bundan dolayı yani anti-emperyalizm, demokrasi ve Orta Doğu ilişkisi çok önemli. Benim şahsi kanaatim Orta Doğu'da bu isyanlar ve diktatörler diyalektiği sürdükçe bu çatışmalar da devam edecek. Evet. Bundan kurtulmak için ortalama bir kanun devletinin, hukuk devletinin, insan hak ve hürriyetlerinin, adaletin, demokrasinin, seçimle gelmek, seçimle gitmek bunların yerleşmesi lazım. Ha o zaman hakikaten diktatörlük de olmaz, isyanlar da olmaz. O ülke daha bir mesela paralarını kendisinin gelişmesi için kullanır. Bugün ise mesela Körfez ülkelerde paralarının büyük bir kısmını silahlara yatırıyorlar. Silah ne yapar? Silah birbirini öldürmeye yarar yani sonuçta. Ya çoğunu kullanmıyorlar. Atıyorlar orada çürüyor. O parayı veriyorlar Amerika'ya çoğunlukla veya işte diğer Avrupa ülkelerine. Bazıları Rusya'dan alıyor. İran ve Suriye gibi. Ama Orta Doğu'nun Müslümanlar için en büyük zenginlik kaynağı olan petrol, orada şehirler yapılacak, onunla diyelim hastaneler yapılacak, eğitim faaliyetleri yapılacak, bir sürü çalışma yapılabilecekken bunlara harcanmıyor, silahlara harcanıyor. Bakıyorsunuz, mesela gitmişseniz görmüşsünüz yani hacca veya umreye, bir sürü fakir Müslümanlar var. Evet. Pakistan'dan, Bangladeş'ten geliyorlar orada çalışmaya değil mi?
Hı hı.
Yani onlara yardım olarak verme, onları imar etmeye kalkındırma imkanı var. Ama biz o zenginliği kullanamıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu ümmetin zenginliği yani. O zenginlik silaha transfer ediliyor işte. Yani bu diktatörlükler ve isyanlar bunu kışkırtıyor. O ondan korkuyor, o ondan korkuyor. İran şey yapıyor, emperyalist emellerini yaymak için, bütün bir Orta Doğu'ya yaymak için kalkıyor, silah alıyor, nükleer silahlar yapıyor. Bu nükleer silahları aslında Müslüman olmayan devletlere karşı değil yani, enteresan bir şey.
Evet.
Bakın, İsrail nükleer silahı yaparken kimin için yapıyor diye bu soruyu sormak lazım. İran kimin için yapıyor?
Sözde İsrail için yapıyor. Sözde. Ama, evet.
Peki şimdi Arabistan da nükleer silahı yapmak istiyor. Kimin için? Bütün ülkeler birbirine karşı silahlanıyorlar. Evet. Birbirini tehdit görüyorlar. Otoriter rejimlere yöneliyorlar. Halkları huzur içinde yaşayamıyor. Bir kısmı refah içinde yaşıyor ama huzur içinde yaşamıyor. Yani denge önemli bir şey bizde. Denge, adalet dengesi, terazisi diyelim. Huzur ve refah beraber olduğu zaman asgari düzeyde orada saadet olur.
Evet.
Bütün Müslüman alimlerin tarih içindeki toplum analizlerine bakalım. Hepsinin hedefi Medine-i Fazıla. Faziletli şehir. Saadetli. Saadet huzur ve refah olacak. Başka bir saadet evet. partisi falan anlaşılmasın da. Evet. Yani dolayısıyla Orta Doğu'da da saadetin gelebilmesi için refah düzeyinin ve huzur düzeyinin asgari şartlarda sağlanması gerekir.
Evet. Peki hocam, şimdi anti-emperyalizmden bahsettiniz. Genelde Müslümanların da kullandığı bir söylem haline geldi bu.
Evet.
Müslümanların böyle bir kavrama, böyle bir söyleme ihtiyacı var mı?
Bence böyle bir söyleme ihtiyaçları yok. Müslümanlar kendi topraklarını korumak ve kurtarmak için tarihte yüzyıllardır, 150 yıldır hangi kavramları kullandılar? Mehmet Akif hangi kavramı kullandı?
Evet.
Namık Kemal hangi kavramı kullandı? Değil mi? Bizim mücadele eden insanlarımız milli mücadele döneminde hangi kavramları kullandı? Mustafa Kemal hangi kavramı kullandı? Bunlar böyle anti-emperyalist bir dil kullanmadılar o açıdan yani. Dediğim gibi namus, vatan, din diyorlardı bunlar.
Evet.
Bunlar hilafetin merkezi esaret altında, devletimiz işgal altında. Bunun bağımsızlığı için mücadele etmek cihattır diye karar verdiler. Sivas Kongresi'nde bu kararlar alındı. Açık yani. Onlar tamamıyla ortaya çıkarılsa, gösterilse hı-hı. apaçık ortada. Ve onun için de mücadele ettiler. Mehmet Akif Ersoy hutbede, Balıkesir'de, Kastamonu'da, hutbelerde milleti Anadolu mücadelesine çağırırken nasıl bir dil kullandı? Bizim kendi dilimiz var.
Evet.
Dil önemli bir şey. Dil hakikatin içinde var olduğu evdir diyor Heidegger. Değil mi bu?
Hı-hı.
Biz solun dilini veya diğerlerinin dilini kullanırsak onların hakikatinin evin içine, evlerinin içinde oturmuş oluruz. Başkalarının evi insana yar olmaz. İnsana yar olacak kendi evidir. Bir Müslümanın evi Müslüman evdir. Bir evet. Müslüman evi gavur evi olmaz yani. Geçici olarak talebesin, hı-hı. bilmem neysin, kiralamışsın bir odasını, kalırsın. Ama bir Müslümanın kendi evi değil mi? Helal ve haramlara dikkat edildiği bir mekandır, bir ortamdır. O nedenle dil de böyledir. Bizim kendi dilimiz önemli bir şeydir burada.
Evet.
Biz asırlarca Osmanlı hangi dili kullandı? Farsça, Arapça, Türkçe'den müteşekkil olan Müslümanların hissiyatlarını ve dünyalarını yansıtan bir dil kullandı yani. Elbette biz Avrupa'dan, dünyadan bilim olarak etkileniyoruz. Zaman zaman onların kavramlarını kullanıyoruz. Ama onların kavramlarını kullanmak onların dil dünyasıyla bütünleşmek manasına gelmez. Onların kavramlarını onlara karşı kullanabilirsiniz. Onlara dönüşmemek önemlidir. Ama onların dilini içine yerleştirirseniz onlara dönüşmüş olursunuz. Ondan dolayı bizim için mücadele anti-emperyalist bir mücadele değil. Hak
evet.
ve batıl mücadelesidir. Adalet ve zulüm mücadelesidir. Tamam mı?
Biz, evet.
Budur bizim için mücadele.
Hocam bir başka konuyla devam edelim Kırkanlar'a. Evet. Geçen haftalarda bir yazar, bir gazete yazarı, isim verelim hadi verelim. Yılmaz
yani,
Özil, Sözcü Gazetesi yazarı.
Birisi,
bir kitap yayınladı ki bu yayınladığı kitabın daha önce ilk baskıları da vardı. Onlar çok makul ücretlerle satılıyordu ama bu son yeni baskısıyla birlikte çok uçuk bir rakamla satışa sundu. 2500 liraya özel ciltle hazırlanmış diye topluma lanse ettiği bu kitabı, Mustafa Kemal kitabını 2500 liradan sayılı bir adedi satışa sundu ve 2 dakikada tükendi.
Evet.
Satıldı. Yani bu nasıl bir şey? Böylesine bir fiyat ve daha önce de zaten piyasada olan bir kitap. Bu kitaba ilgi nereden kaynaklanıyor? Bir ideolojik evet. hareketle mi yönelindi ya da farklı bir şey mi var? Bir ispat çabası mı var? Buradan evet. devam edelim.
Bu hakikaten çok enteresan bir fenomen. Üzerinde düşünülmeye değer bir fenomen. Yani insanlar bu kitabın İçeriğine baktığımız zaman hakikaten içerik düzeyi çok düşük yani.
Evet. İlkokul yani, seviyesinde diyebiliriz belki.
İlkokul seviyesinde bir dil, bir anlatım var. Hikayeleyerek anlatıyor Atatürk'ü. Ve Atatürk'le ilgili Türkiye'de birçok önemli kitaplar var. İçerikleri zengin olan kitaplar var. Neden insanlar bu içerik düzeyi çok düşük olan, bu kitaba bu kadar ilgi gösterdiler. Bunu
sosyolojik olarak sormak gerekiyor.
Evet, hakikaten önemli. Ve yüksek bir fiyat konuldu buna. Artı bu kitap bir takım imgelerle satılıyor. Bu en önemlisi bu. Bu kitap bir kitap nesnesi olmaktan öte bir insanlara duygu satan, insanlara imge satan, insanlara anlam satan bir varlığa dönüşmüş durumda. Mesela işte 1881 Atatürk'ün doğum tarihi, ondan sonra
9'u 5 geçe
satışa, yani ölüm, bakın doğum evet. ve ölüm. Evet. Hayatınızın en önemli döngüleri bunlardır, doğum ve ölümdür.
Evet.
Bir de bunların içinde evlilik vardır.
Hı hı.
Dolayısıyla insanların ruhsal varoluşuna dokunarak, onlara hitap ederek bir şey pazarladılar. Bu bir kitap pazarlaması değil. Bu tamamıyla bir duygu pazarlaması, tamamıyla imajların
pazarlaması. Bir sömürü var mı hocam burada?
Burada elbette, yani duyguları paraya çeviriyorsun çünkü.
Evet.
İmajları paraya çeviriyorsun çünkü. Ve üstelik çok yüksek bir paraya çeviriyorsun.
Hı hı.
İnsanlar Atatürk'le kurdukları ilişkide daha çocuksu veya daha duygusal, daha romantik bir ilişki arayabilirler. Siz bu ilişkilere olan açlıklarını karşılamak üzere alıp bunu çok hak etmediğiniz bir paraya dönüştürürseniz bu sömürüdür. Ve evet. kapitalizmin çok ötesine bir kapitalizmdir. Bu vahşi kapitalizmdir
tam
yani.
Bu noktada şunu söyleyeyim hocam. Bu insanlar aynı zamanda antikapitalist olarak da anılan
evet.
insanlar. Böyle bir tarafı da var.
Vallahi o sadece söylemde,
evet.
dilde kalan bir şey yani. Çünkü bu pratiğine baktığımız zaman kendileri açısından diyelim kutsal olan evet. bir şahsiyet Mustafa Kemal. Ve kutsal olan bir şahsiyeti bu kadar yüksek paraya dönüştürerek satmaları kendi kutsallarını pazarlamaları manasına gelir. Kendi kutsallarını endüstrileştirme manalarına gelir. Bu kemalizmin endüstrileşmesidir aynı zamanda. Kemalizmin şimdiye kadar daha çok bir ideoloji, bir söylem olarak önemsenmesi yanında bir ticaret metağına dönüşmesi,
evet.
bir para metasına dönüşmesi, oradan büyük gelirler elde edilmesi manasına geliyor. Ondan dolayı bu normal ticaretin ötesi, dediğim gibi vahşi kapitalizmle bütünleşen bir şey. Yani o ne kadar antikapitalizm derse desin ama pratikte yapılan hı hı. şey bu. Yani ve burada tabii ben şunu şahsen gözlemliyorum. İnsanlar bir biçimde ruhsal ihtiyaçları var, ruhsal güdüleri var insanların. Ve bu ruhsal güdülerini, arayışlarını tatmin etmek için insanlar bir şeyler yapmak zorunda. Yani biz mesela Müslümanlar ne yapar? Camiye gider, namaz kılar, dua eder, zikir yapar, sohbete katılır. Yani işte ibadetler, ritüeller.
Evet.
Bu o ruhsal açlığını gideren eylemlerdir bunlar. Fakat laikçi kesimlerin böyle bir açlıkları var. Doğuştan gelen bu açlıklarını giderecek bu pratikleri de yok. Dolayısıyla bu açlıklarını neyle giderecek? İşte bir nesneye tapmaya yönelterek, yansıtarak.
Evet.
Burada da onu görüyoruz. Yani işte kız gidiyor, kitap alıyor, ağlıyor mesela. Ondan sonra basılan kitap, bunun reklamına baktığımız zaman ışıklar saçıyor, ışıklar içinden çıkıyor. Yani nur
evet.
imgesini kullanan bir tutum var burada. Fanusun içine konuyor. Yine nur, ışık, aydınlatma. Bakın bunlar kullanılıyor, dikkat ediyorsanız. O nedenle bir kesim Türkiye'de sekülerleşen, ciddi anlamda sekülerleşen bir kesim bu dini ritüellerden yoksun kaldığı için ruhsal açlıkla baş başa kalıyor ve bu ruhsal açlığına hitap eden bir takım faaliyetlere yöneliyor. Bu da onlardan birisi bence. Daha benzeri birçok şey var. Mesela işte bir dönem Atatürk'ün silüetini yansıttığı söylenen bir dağın ziyarete gidilmesi.
Evet.
Aynı şekilde işte Bursa Nutuğu diye bir nutuğun uydurulması, aynı şey. Bunları çoğaltmak mümkün. Modern hurafeler diye bir kavram kullanılır mesela öteden beri.
Evet.
Hakikaten bu da çağdaş hurafeler olarak telakki edilebilir. Yani Mustafa Kemal Atatürk pozitivizm düzeyinde bilime inanan bir insan. Düşün. Bilime bu düzeyde inanan bir insan yola çıkarak onun üzerinden hurafe üretiyorsun.
Evet.
Yani bu en fazla aslında Mustafa Kemal'in görüşleriyle çatışan bir şey. Evet. Fakat insanlar bu dediğim gibi bundan büyük bir yarar sağlıyorlar. Yani bundan para sağlıyorlar, paranın yanında o kitleyi yönlendiriyorlar. O kitlenin duygularını seferber ediyorlar. Nelere? Mesela belli metaların alınmasına, belli siyasi tercihlerde bulunmalarına. Evet. Bu açıdan da onları sirküle ediyorlar.
Evet.
Ben buna tabii bir kabile totemi dedim yani. Modernlerin kabile totemi. Yerine geldiğinde Türkiye'de en modernleşmiş kesimler olarak bunlar lanse ediliyor. Yani işte Kadıköy'de oturan, Beşiktaş'ta oturan vesaire deniyor. Bu en modern kesimler hakikaten bir kitabı toteme çeviriyorlar ve kendi varlıklarının oradan fışkırdığı bilinciyle hareket ediyorlar. Doğum ve ölüm.
Evet.
Enteresan bir şey değil.
Evet.
Yani bu imgeler, bu tesadüf olarak seçilmiş imgeler değil yani. Ciddi bir çalışma var bence burada. Bir his var ve kitlelerin ruhunu yönlendirme kapasitesi olanların yaptığı bir çalışma var burada. Nitekim bu reklamı çalışan özel bir ekip var. Bu kitabın reklamını yapan, kamuoyuna sunan da önemli bir çevre var.
Şimdi kabile totemi dediniz ve bu insanların kendini modern, çağdaş olarak sürekli nitelediğinden bahsettiniz. Aynı zamanda bu kesim muhafazakar kesime de ya da belli bir siyasi partinin tabanına da hep koyun sürüsü şeklinde aşağılamalarda bulunuyorlar. Bu tarz eleştirilerde bulunuyorlar ama bu son yaşadığımız hadise aslında içinde hiçbir şeyin olduğunu bilmediği halde gidip ona milyonlarca, binlerce para vermek şeklinde karşımıza çıkıyor. O insanların psikolojisine baktığımız zaman ne düşünüyorsunuz
yani
hocam?
Yani burada tabii şey var. O kitapla bir kitap ilişkisi kurmuyor. Bir insanla kitap ilişkisi nedir? O kitabın içeriği ne? Teması ne? Konusu ne? Bana hangi alanlarda bilgi sahibi olmamı sağlayacak? Vesaire. Bu açıdan bir ilişki kurar insan kitaplarda. Ama burada kitabın bu içeriğiyle ilişki kurulmuyor. Kitap dediğim gibi totemleştiriliyor.
Evet.
Totemleştirildiği için akıl dışı bir ilişki var burada. Akla dayalı bir ilişki yok. O dogmatizme dayalı bir ilişki var aslında. Bir yönüyle kitabın yazarı skolastik papaza benziyor. Aslında kitabı okuyanlar da o dogmatikleri, dogmatik görüşleri tekrarlayan kilisenin müritlerine veya şeylerine, oraya gidenlere benziyor yani. Böyle bir ilişki var. Bu psikolojide hakikaten salt inanç var. Bakın. Belki kendileri inançlı olmadıklarını söylüyorlar. Saf ve salt inanç var. Şimdi İslam'da inanç var, inançla beraber akıl var mesela.
Evet.
Fakat burada akıl yok. Çünkü düşünme yok. O sadece inanıyor ona. Onun büyüklüğüne inanıyor. Onun işte bilmem başka bir şeyine inanıyor. Salt inançla ilişki kuruyor. Salt inançla ilişki kuran bir insan fanatizme yönelir. Evet. Fanatik olur. Fanatizm sadece dindar insanların içinden çıkmaz. Fanatizm seküler insanlar içinde daha korkunç çıkar. Yani bunlar da diyelim ki AK Parti'nin tabanına veya muhafazakarlara o tür ithamlarda bulunurken aslında fanatikler olarak bulunuyorlar.
Evet.
Fanatikleri en iyi temsil eden spor müsabakaları sonrasında birbiriyle kavga eden, dövüşlü yani bıçaklı bilmem ne hale gelen insanlar. Fanatikler diyoruz.
Evet.
Burada da benzer fanatik zihinsel tutumlar var. Dediğim gibi sadece inançla yöneliyor kişiye, kitaba. Düşünmek, akletmek, kritik etmek yeteneklerini kaybetmiş bunlar. Ve dolayısıyla oradan aldıkları emirler, duygular neyse bütün dünyayı, bütün Türkiye'yi onunla görmeye, onunla duymaya, onunla hissetmeye yöneliyorlar.
Evet.
Bu da elbette kendini zaten tamamıyla dogmatik ve sadece inanç olduğu için bunlar seküler inançlar. Kendi dışındaki herkesi de bir kibirle bakıyorlar. Onları algılayamıyorlar. Onlarla diyalojik temelde bir ilişki kuramıyorlar. Benim düşündüğüm adıma yanlış olabilir mi diye muhasebe ediyoruz ya biz. Nefis muhasebesi. Kendini muhasebe etmek. Bugün ne yaptın? İşte çuvaldızı da kendine batır. Hani burada böyle bir şey yok. Tutum yok yani. Hiç otokritiği yok. Akletme yok. Tamamıyla bu fanatizmle kendine karşıt gördüklerine yönelme var veya inandıklarına derinden bağlanma var.
Evet.
Peki. Ve toplumun enteresan, en cahil kesimi bu en modern kesimlerden çıkabiliyor.
Evet.
Bu da ciddi bir paradoks yani. Modernliğin paradoksu diyelim.
Bu aslında yaşadığımız olay bir nevi bunun ispatı. Siz peki bu reklamlar dönerken bu kitabın satılıp biteceğini düşünmüş müydünüz hocam?
Yani bu kadar kısa sürede olmasa da satılacağını düşünüyordum ben de yani.
Evet.
Çünkü kitlesi var. Bu kitle hazır hale getirilmiş durumda. Bilinci... Bu kitlenin bilinci yani işte düşünmeyen, akletmeyen, sadece inanan ve karşıdaki kişinin ağzına bakan bir kesim oluşmuş. Dolayısıyla bu da onlara kurtuluş vaat ediyor. Güya onları tehdit eden kitleler var. Evet. O kitlelere karşı onların kurtarıcısı, onlara rahata erdirecek, onlara kurtaracak bir varlık, bir evet. kitap, bir fikir. Evet. Bu şekilde yansıyor yani.
Bu yapılan işi de bir meydan okuma olarak belki tabii, düşünerek yapıyorlar.
Ya biz de varız.
Evet.
Önce bunlara diyor ki bu işte muhafazakarlar, bu kesimler sizi reddediyor, sizi inkar ediyor. Hı hı. Atatürk'ü reddettiler, inkar ettiler, sizi kaldıracaklar, yasaklayacaklar. Önce bunu yüklüyor. Arkasında diyor ki hiç korkmayın. Biz varız, biz büyüyüz. Evet. Mustafa Kemal Büyük hepimize yeniden bütün sorunlarımızı çözecek yol vardır. Size gösteriyorum, bu kitaptır.
Evet.
Bir kitap okudum, hidayete erdim şey var ya hep böyle.
Evet.
Burada resmen o tutumla karşılaşıyoruz yani.
Yani önce zemini hazırlıyor, sonra bunu ticarete nasıl dönüştürebilirim? O taraftan zekasını kullanıyor. Ve yani. Meyvelerini yemeye başlıyor, toplamaya başlıyor.
Kesinlikle.
Peki yani. Bu araştırılması gereken bir şey mi sizce hocam?
Kesinlikle
yani?
Bence araştırılması gereken bir şey. Biz şu an ben diyelim daha çok bir sosyolog olarak gözlemlerimden, okuduklarımdan edindiğim bilgiyle analizler yapıyorum. Bir de somut olarak diyelim o kitabı alan 100 kişiyle derinlemesine bir araştırma yapmak lazım. Kitabı almak istediler mi? Nasıl aldılar? Ne hissettiler aldıktan sonra? Hı-hı. Okudular mı? Okumadılar mı? Yazarıyla nasıl bir empati kuruyorlar? Kendisi gibi düşünmeyen insanlara yönelik algıları ne? Çok iyi bir çalışma olabilir bu aslında yani. Bunu yapmak lazım.
Evet. Peki bundan sonraki aşamaları da gelir mi sizce? Çünkü çok ciddi bir gelir elde edildi bu satıştan. Ve bir çığır açtı, bir
bırakmazlar.
Yol açtı. Ne dersiniz?
Yani yaparlar onu. Şimdi bizde hani Yaşar Kemal mukayese teşbihte hata olmaz. Evet. Yaşar Kemal büyük bir romancı ama sonuçta Yaşar Kemal İnce Mehmet birinci, İnce Mehmet'i yazdı. Çok satılınca dörde kadar çıktı bu.
Evet.
Bu daha da onu kolaylıkla yapar. Yani bence yayın evi de bu projeyi sürdürürler yani.
Evet.
Böyle okuyucu olduktan sonra onlar bunu devam ettirirler.
Tabii bu yazarın...
Ve bir de enteresan bu köylerde, tarlalardan, evet. okuma yazması az olanlardan, şalvarlı babalardan, yazmalı annelerden gelen ailelerin çocukları değil bunu yapanlar bakın.
Evet.
Hep böyle görüyorlar bizi. Bunlar Kadıköy'de, Beşiktaş'ta doğmuş, büyümüş, kolejler okumuş, Avrupa Amerika'yı da belki görmüş.
Hı hı.
İnsanlar... Böyle gözü kapalı itaatkarlığa koşunan insanlar.
Evet.
Her gün itaatçı, biatçı diye suçladıkları kesimler var. Ama tam tersine bakın kendileri burada çok derin körlemesine bir itaat ve biat pratiğini sergiliyorlar yani.
Yılmaz Özdil'in ifadesi değil mi? Bidon kafalı ifadesi.
Tabii.
Yani bizzat aslında kendi oluşturduğu bu tür insanlara.
Tabii bunu yapıyor
bunu
yani.
Bunu yapıyor.
Kesinlikle
çok ilginç
yani.
Bir şey. Evet peki hocam şimdi bir kitap üzerinden konu açıldı, onu konuştuk ama aslında bizim kitapla ilişkimiz, insanın kitapla ilişkisi nasıl olmalı? Yani kitabı niçin biz okumalıyız?
Evet.
Nasıl okumalıyız? Bu konuda neler söylersiniz? Öyle devam edelim.
Yani aslında tabii bu bir açıdan da bu sorunun cevabıyla ilgili bizim bu gördüklerimiz. Bizim kitapla fetişist bir ilişki kurmamamız gerekiyor.
Evet.
Burada fetişist bir ilişki kuruluyor. Bizim kitapla daha eleştirel, daha akılsal, daha fikre dayalı bir ilişki kurmamız gerekiyor. Elbette edebiyat okuduğumuz zaman, o şiir okuduğumuz zaman o hissiyatımızı güçlendirir, derinleştirir, zenginleştirir. Ama sadece edebiyat değil, felsefe, sosyoloji, ilahiyat, tarih bunları da okumalıyız. Ve bunları okuduğumuz zaman da sadece... Yani inanmak üzere değil, aynı zamanda yani inanmak kadar, duygulanmak kadar, hissiyat kadar ya eleştirerek okumak, düşünerek okumak, aklederek okumak. Allah'ın bize verdiği çok önemli bir vasıflar. Biz bu vasıflarımızı kitaplarla ilişkilerimizde de kullanırsak o zaman çok daha verimli oluruz. Çok fazla kitap okumak yerine okuduğumuz kitapla böyle çoğulcu bir ilişki kurduğumuz zaman o kitap kendisini bize açar. Biz yazarını belki aşarak daha fazla şeyler anlayacağız. Yazarından çok daha farklı şeyler keşfedeceğiz o kitapla. Ve sadece yazarının istediğini değil de o kitap nasıl, yani hangi dünyayı anlatıyorsa o dünyayı anlamaya çalışacağız. Yazarı da aşmış olacağız.
Evet.
Yazar kendisini bize dikte ettirmeyecek. Tek yönlü bir ilişki kurmayacağız. Hem bir adeta kitabı da etkileyen bir ilişki olacak burada. Türkiye'de çok az yaptığımız şey bu. Kitapla, o nedenle efendim ben yani bu kitap işte koleksiyon şu fiyatıdır, budur, şu tarihte basılmış. Ben onları önemsemiyorum yani. Kitap aldığım zaman ister 1930'da basılsın, istersen yeni basılsın. O kitap hakikaten o aramadığım, öğrenmek istediğim konuyla ilgili bana verdiği ilham, bana verdiği heyecan, bana verdiği yeni bilgi nedir? O açıdan bakarım. Yani bu açılardan bakarsak kitapla sağlıklı ilişki kurmuş oluruz. Kitap üzerimizde bir totaliter bir hava oluşturmaz, baskıcı bir hava oluşturmaz. Tek yönlü bir ilişki oluşturmaz. Daha güzel, daha hayırlı, daha faydalı bir ilişki kurmuş oluruz.
Kitap üzerinden, meta üzerinden de yontulmamış oluruz değil mi?
Yani elbette yani sonuçta evet. Yani fetişizm çok tehlikeli bir şey aslında. Putperestlik yani. Kitap perestlik de kitabın sayfalarına tapmaya, kapaklarına tapmaya da gerek yok yani.
Evet.
O daha çok onun bilgisine, onun verdiği ilhama ve heyecana itibar etmek lazım.
Peki hocam. Programımızın bu hafta da sonuna geldik hocam. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, değerlendirmeleriniz için. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.